Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, ama önce hep yaptığımız gibi telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere sorularınız ve yorumlarınız için. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463-32-84. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. İki hafta anımsayacaksınız Çanakkale Zaferimizin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu önemli zaferin farklı boyutlarını gündeme getirdik Türk tarihinin izinde programında. Ama öncesinde yine Türk tarihinin bilinmeyen sayfalarının izini sürüyorduk Güray Kırpık hocamızla. Şimdi buradan devam edelim istiyorum hocam ben. Ama şöyle bir genel girişle siz ayrıntılarıyla anlattınız programımızda ama bu genel bir giriş olsun diye soruyorum. Hunlar kimdi? Batı'ya göç eden Hunlar, Atilla, Atilla'nın dedesi Balamir, babası kimdi, devlet ne zaman kuruldu, ne zaman yıkıldı ve ardından yine Türk tarihinin bilinmeyen sayfalarından bir tanesi olan bu Akhunlar üzerine geçelim.
Evet, teşekkür ediyorum. Hun kelimesi Çince kaynaklarda Hyungno şekilde yazılmaktadır. İfade Hyungno olmakla birlikte Türkçedeki Hun kelimesi gibi pek çok kelimede Çince'de farklı telaffuz edilmekte ve yazılmaktadır. Avrupalılar da Hun kelimesini kullanmaktadırlar. Yani aynı şekliyle kullanmaktadırlar. Hunlar Orta Asya'da başkentleri Ötüken olarak kurulmuş olan ve ilk defa Türk topluluklarını bir araya getiren bir topluluktur. Esasen Göktürk isminin farkı dışında Türkleri ilk defa bir araya getiren devlet Hunlardır. 400 yıl düzenli bir devlet yönetimine sahip olmuşlardır. Milattan önce 220'li yıllarda Tuman diğer ismiyle tarafından kurulan Hun devleti göçebe bir bozkır medeniyetini temsil ediyordu. Milattan sonra 200'lü yıllara kadar da düzenli bir yapı olarak devam etmeyi başardı bu devlet. Her ne kadar Mete Han'dan sonra zayıfladı ve parçalandıysa da devlet özellikle kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldığını görüyoruz.
İşte ama bu esnada coğrafyası hocam Orta Asya.
Orta Asya tabii kuzey tarafa Karahun, güney tarafa Akhun deniliyor. Tabii bu yönler Türk tarihinde farklı renklerle temsil edilmiştir. Yani doğu yönünü, batı yönünü, kuzeyi, güneyi Türkler renklerle adlandırmışlardır. Merkezi de sarı renkle adlandırmışlardır. Yani başkent altındır, sarıdır, bu şekilde adlandırılmıştır. Batı ise mavidir. Yani turkuaz mesela, turkuaz rengi Fransızca kelime olmakla birlikte turkuaz, mavi renkli Türk rengi demektir. Türkler doğuyu da kızılla adlandırıyorlardı. Yani kızıl orada, kızıl kelimesi Türklerde sarıyı temsil eder bir yönüyle ama kırmızıyı temsil eder bir başka şekilde de. Kızıl kelimesi eşittir, kırmızıdır.
Hocam şimdi
yeni güneşin şey, doğduğu yeri kırmızı.
Evet. Yeni bir şey, yeni bir duruma vurgu yapıyorsunuz. Yönler var ve bu yönler renklerle bir ilişkilendirmesi var Türklerin.
Evet.
Evet. Tekrarlayalım hocam. Batı mavi.
Batı mavi, orta başkent sarı. Doğu kızıl, yer yer altın ve sarıyla da yakın bir kızılı kastetmişlerdir Türkler. Yani turuncu renge yakın bir kızıldır bu. Kuzey kara, güney de aktır. Ancak Türk topluluklarında yönlerin bazen bulundukları coğrafyadan dolayı biraz kaydığını, yer değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Mesela Altınordu Karadeniz'in kuzeyindedir ama altın rengini almıştır. Altınordu devleti vardır biliyorsunuz. Yine Kızıldeniz...
Yanlış mı hatırlıyorum, Timur'un yıktığı devlet mi hocam?
Evet, Timur'un yıktığı devlet, evet. Altınordu. Karadeniz, Akdeniz örneğinde olduğu gibi.
Karakoyun, hocam burada bir parantez Akkoyun. Açalım, bir parantez açalım. Bir kısım meslektaşınız, tarihçiler Timur'a bu Altınordu devletinin yıktığı ve Rusya devletinin ortaya çıkışına yol açtığını düşünüyorlar. Ve mizahi anlamda söylüyorum, biraz sinirleniyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
Timur tabii Türk tarihi içerisinde çok önemli bir hükümdardır. Ve bir gerçekten de büyük devlet kurucusu, hükümdar olarak da biliyoruz, tanıyoruz. Orta Asya'daki bugün mevcut olan devletlerimizin, Türkiye devletlerin diyelim, özellikle Özbekistan'ın hanlık olarak ortaya çıkışında baş mimar Timur'dur. O bakımdan bir tarihi şahsiyet olarak günümüzde de önemini korumaktadır bıraktığı mirasla. Her ne kadar Altınordu devletini yıktı ve Rus knezlerini de birleştirerek bir Rus devletinin ortaya çıkışına sebep olduysa da büyük hükümdarların kendilerine muhatap ararken rakiplerinde de böyle birleştirici bir unsur olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. Yani Rus devletinin çıkışında Timur'un bir katkısı olduysa bu herhalde yani çok eleştirilebilecek bir konuda değil yeri geldiğinde. Yani tersinden bakarsanız farklı farklı başlarla muhatap olmak istemiyordu Timur. Bana bir tane knez gelsin dedi. O da Kiev knezi oldu.
Buradan da Rus devletinin.
Evet, daha sonra da Moskova hocam. Knezi oldu.
Evet hocam.
Bunun gibi.
Yani, şimdi dönelim hocam biz konumuza. Batı Hunları, Atilla hüküm sürüyor Batı'da, Avrupa'da diyelim artık. Evet. Ve sonra bu devlet yıkılıyor.
Devletin Atilla'nın vefatından sonra yani 453-54 yılından sonra oğulları döneminde artık zayıflamaya başladığını ve parçalandığını geçen programımızda da ifade etmiştim. 470'li yıllardan itibaren tamamen kuzeye çekilmiş bir Hun devleti söz konusudur. İşte tam bu sırada kuzeyden yeni bir Hun topluluğu devreye girmiştir. Bu da Avarlardır, Avar Hunlarıdır. Bizans kaynakları Avarlara Avar Hun tabirini kullanırlar. Yani Uvar Hun demektedirler. Avarlar Hunların geriden gelen ikinci bir topluluğu olarak kabul edilir. Ancak isimleri Avar olarak kalmıştır. Tarihçilerimiz böyle belirtmiştir. Hunlardan farklı bir topluluk değildir. Dil itibariyle de, milliyet itibariyle de, kültür itibariyle de aynı isimle anılmalarının sebebi Hunlarla aynı dili konuşmaları, aynı inancı paylaşmalarıdır. Yani Hunların geride kalmış koludur diyebiliriz.
Ama bir baskı yaratıyorlar değil mi hocam?
Tabii ki bugün itibariyle baktığımızda coğrafyayı tanımlayacak olursak bugünkü Macaristan, Avusturya, İtalya'ya kadar olan Adriyatik sahilleri, Yunanistan, Selanik ve Navara limanı, İstanbul yani İstanbul tabii ki o dönem Bizans'ın başkenti büyük bir Avar taarruzuyla karşılaşmıştır. Avarlar daha ilk hamlelerinde Belgrad'ı düşürmüşlerdir. Yani bugünkü
Belgrad Balkanlarda hocam evet Sırbistan.
Tabii Bizans'ın kale olarak kullandığı en büyük şehirlerden ve surlardan birisi bulunuyordu burada. Belgrad'ın düşmesinden hemen sonra da Bizans'ı vergiye bağlayacak yeni taarruzlara başlamışlardır. Türk tarihinde İstanbul'u kuşatan bilinen ilk topluluktur yani Avarlar. O bakımdan da önemli. Başkent olarak kullandıkları yer de Macaristan'da Budapeşte'nin yine yakınında olan bir şehir. Başkentlerinin yer yer değiştiğini görüyoruz.
Hunlar hocam Atilla'da da galiba aynı şeyi evet, görüyorduk.
Yani Avar ismiyle bilinen 3 tane şehir var Balkanlarda. Bunlardan birisi Budapeşte'nin yakınlarındaki şehir. Avarirum ismiyle de biliniyor. Bir başka şehir bugün Karadağ'da. Yani Karadağ bağımsız devlet olduktan sonra o bölgenin içerisinde kaldı. Karadağ'daki Bar şehri. Eski ismi Avar şehri idi. Avarirum tabirini orada görüyoruz. Ve Navarra limanı, Navarin yani Osmanlı donanması biliyorsunuz. Navarin'de baskına uğrayarak yakıldı Osmanlı tarihinden hatırlayacak olursak. Navarin Yunanistan'ın Epir bölgesinde, güney bölgesinde önemli bir limandır, deniz üssüdür ve şehirdir. Burası tarihi olarak Avarların fethettikleri bir yer idi. Üçüncü bir Avar şehridir. Atina'da yine bir Avar hakimiyeti görüyoruz. Bunun gibi pek çok şehirde Avarların hükmetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Korint adasına geçmişlerdir, Korint'i almışlardır. İstanbul'u geçerek Anadolu yakasına kadar olan sahaya akınlarda bulunmuşlardır. Yani Avarların yayılmış oldukları coğrafyayı şöyle tanımlayabiliriz. Volga Nehri'nden yani Korint adasına
bugünkü kadar. Rusya'da, yani, evet hocam.
Yani Rusya'da bugünkü Kazan bölgesinden Korint adasına kadar, Dalmaçya'ya kadar Avarlar yayılmış bir büyük devlet kurdular. Devletleri 460 yılından 567 yılına kadar yaklaşık 110 yıl devam etti. Bilinen hükümdarlar arasında onların Bayan Han isminde bir hükümdarını tanıyoruz. Bayan Han veya Bayan Kaan ismiyle biliyoruz. Bayan kelimesi Türkçe ve Moğolca'da ortak bir kelime. Bay kelimesi zengin demektir. Bayan da çok zengin olan, han olan, seçkin, asilzade anlamına da gelmektedir. Antik dönemlerden itibaren Balkanlarda Türkler İskit ismiyle anılıyorlardı. Avarlara da İskit tabiri verilmiştir. Demek ki İskitler, Hunlar ve Avarlar arasında ortak bir kültür var. Bu adlı göçebe kültür. Avrupa'ya çok farklı yeni unsurlarla gelmişler. Yeni bir medeniyetin temsilcisi olmuşlardır. Avarların diliyle ilgili Bizans kaynaklarında da Türkçe olduğuna dair, Hunca konuştuklarına dair ifadeler bulunmaktadır. Avarlar ne oldular peki? Avarlar 7. yüzyıldan itibaren Hristiyanlaşmaya başladılar. Hristiyanlığa girdiler. Özellikle
7. yüzyıldan itibaren,
evet, 7. yüzyıldan itibaren.
Orta Asya'daki, Türkistan'daki Türkler de o tarihlerde henüz gök tanrı dinindeler, evet. Ve onlar da İslamiyet'e geçmiş durumda değiller. Ama Avarlar tek tanrılı
dine girmeye başladılar. Evet.
Evet hocam, buyurun.
Tek tanrılı dinden Hristiyanlığa.
Ya semavi, evet, evet, evet.
Yani Macarlarla beraberdir aslında Hristiyanlaşmaları da. Bir kısmı Macarlarla beraber, bir kısmı 7. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığa girmeye başlamıştır. Bir kısmı da Müslüman olmuştur Avarların. Çünkü Avarlar eski Slav kavimleri içerisinde ve Cermenler içerisinde nüfus olarak Hunlara göre daha az oldukları için erimeye başlamışlardır zamanla. Hakim oldukları Slav kavimleri de bir süre sonra onları kendi kültürleri içinde absorbe etmiştir. Yani Avarlar bu coğrafyaya hakim oldular ama tek bir millet değildi hakim oldukları coğrafyada. Elleri altındaki bütün Got kavminin geriye kalan kalıntılarını, Slav kavimlerini, Cermenleri itaate almışlardı ve aynen Atilla'nın yaptığı gibi onlar aracılığıyla seferler düzenliyorlardı. Yani büyük bir devlet görünümü söz konusu ki imparatorluk tabiri buna uymaktadır.
Hocam şimdi burada İskitler, ondan sonra Batı Hunları Atilla, onun ardından Avarlar. Tarihin daha sonra ilerleyen yüzyıllarında Osmanlılar, yani Avrupa'ya dört, evet, tane bir Türk akımından bahsediyoruz.
O ana kadar dört tane ama beşinci bir tane daha var. Onu da söyleyelim o zaman. Sabirler, yani Sibirler.
Hocam bunlar kim?
Savarlar. Evet. Bu Sibirler de bugünkü coğrafya tanımıyla söyleyecek olursak bugünkü Tataristan'da Kazan bölgesinde İdil Nehri boylarında Bulgar şehrine yakın bir bölgede yaşıyorlardı. Ve Sibirya kelimesinin onların bu bölgede yaşamasından dolayı coğrafyaya ad olduğunu görüyoruz. Sibirya, Türkçe bir kelime olan Savar'dan ve Sibir'den gelmektedir. Sibirlerin kökeni nereden, yani o bölgeye, Volga Nehri kıyısına nereden gelmişler, onu da kısaca bahsedecek olursak, Olcay Süleymanov, bir Rus bilim adamı ve aynı zamanda Kazak Türk'ü.
Hocam, deyip, araştırmada. Burada hocam deyip burada duralım. Bu ilginç bir konu. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinizi de programında devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Türk tarihinin çok da bilinmeyen sayfalarının izindeyiz. Bu konu ilginç. Zannediyorum pek çok dinleyicimiz de benim gibi ilk kez duyuyorlar hocam. Sibirler diye bir kavim, evet. Bir Türk kavmi ve Olcaz Süleymanov'un bir araştırmasından bahsediyorsunuz.
Evet.
Bu nedir hocam?
Olcaz Süleymanov Azia isimli eserinde kendisi yapmış olduğu filolojik ve epistemolojik çalışmalarla, yani dil bilimi çalışmalarıyla Sibir kelimesi gibi birçok Türkçe kelimeyi de tahlil etmektedir. Sibir kelimesiyle ilgili Sümerce Türkçe arasındaki geçişkenliklere vurgu yapmakta ve Sibirlerin birçok tarihçinin dediği gibi Orta Doğu'dan Orta Asya üzerinden Sibirya bölgesine geldiğini, yani Orta Doğu'dan Sami göçleri var biliyorsunuz Orta Asya'ya. Orta Asya'dan da Sibirya, Volga Nehri kıyısına geldiklerini, buradan da Avrupa'ya geçtiklerini söylemektedir. Bizans kaynakları da Sibirlerle ilgili bahsederken barbar İskitler, barbar Hunlar yine geldiler demektedir. Yani onların Türk olduğunu böylece öğrenmiş oluyoruz Bizans kaynakları aracılığıyla. Sibirler tam da 460 yılında Avarların geldiği bir dönemde onlarla beraber gelen topluluklardan birisi. Ancak onlardan biraz daha geride kalmışlardır. Coğrafya olarak kuzeyde, Karadeniz'in kuzeyinde kalmışlardır. Balkanların güneyine inememişlerdir. Ondan dolayı Avarların ismi daha çok bilinir. Yaptıkları faaliyetler açısından baktığımızda Avarlar Bizans kaynaklarında, Avrupa kaynaklarında daha çok geçerler. Sibirler Karadeniz kuzeyinde kalmışlardır ve Sibirya'ya bundan dolayı ad olmuşlardır. Güneye inselerdi belki Sibirya'nın ismi böyle olmayacaktı. Daha çok kuzeye yayılmışlardır. Doğu Avrupa'ya yayılmışlardır. Bizans kaynakları onlarla ilgili bahsederken çok ağır teçhizatlı ordular vardı. Demiri çok iyi kullanıyorlardı savaşta diyorlar. Ve mancınık silahını geliştirdiklerini söylüyorlar. İşte ok atan makineli teçhizatları vardı diyor Bizans kaynakları. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Özellikle Prokopius, onun da adını söyleyeyim ki yani tarihçi merak eden arkadaşlarımız bilsinler, baksınlar. Prokopius, Justinian'ın tarihçisidir. O Sibirlerle ilgili böyle bir not düşmektedir. Gerçekten demiri Türk toplulukları içerisinde en çok geliştiren bir topluluk olarak biliniyor Sibirler. Karadeniz kuzeyinde. Bunlardan bildiğimiz ilk han Balak Han. Belek ya da Balak Han, Balak Kağan en meşhur Sibir liderlerindendir. Sibirlerin en güçlü dönemlerinde. Başlarında bulunuyor 520'li yıllarda. Daha sonraki hanlardan Boğaç Han veyahut da Boğacık Han ismiyle bildiğimiz, yine Türkçe bir kelime dikkatinizi çekiyorsa, bir han daha var. Yani hanlarının isminde Türkçe kullanılmış olması, aynı zamanda ordu teçhizatları, kendi Sibir kelimesi ve bütün bu hayatlarına baktığımız zaman Sibirlerinde, Karadeniz kuzeyinde bir büyük topluluk olarak varlıklarını sürdürdüğünü anlıyoruz. Hunlardan üçüncü bir kola değinecek olursak.
Hocam değinmeden Olcaz Süleymanov'un çalışmalarına ilişkin başka ne tür bilgiler mevcut elimizde?
Olcaz Süleymanov bütün dinleyicilerimizin de okumasını tavsiye ettiğim bir araştırmacıdır, bilmelerinde yarar var. Olcaz Süleymanov hem Rus tarihini hem de Türk tarihinin eski dönemlerini linguistik açıdan, yani dil bilimi açısından çalışan en önemli bilim adamlarından birisidir. Hem Grekçeyi bilip hem Rusçayı hem de eski çivi yazılı metinleri tahlil ederek Orta Asya'daki Türk varlığıyla bunu kıyaslayan, karşılaştıran nadir araştırmacılardan birisi. Azia isimli eseri Rusça bir isim taşıyor. Ben ve sen ismini vermiş. Yani ben nasıl ben oldum, sen nasıl sen oldun, nasıl ayrıldık, nasıl farklılaştık.
Kimden bahsediyor
Türk
hocam?
Türk topluluklarını kastediyor.
Evet. Yani
kimliği kastediyor orada. Mecaz bir tabir kullanmış kitabına. Ve kitabının içerisinde böyle Türk tarihinin tartışmalı konularına linguistik açıdan bakış ve yorumlar getiriyor. Mesela kumanlarla ilgili, peçeneklerle ilgili, yine eski Türklerden Göktürkler, Hunlarla ilgili, Sibirler gibi, Avarlar gibi topluluklarla ilgili pek çok kendine ait geliştirdiği tezler, görüşler var. Bunların bazılarının çok tutarlı ve gerçekten de bilinmesi gereken tezler, görüşler olduğunu düşünüyorum.
Ruslarla olan Türklerin ilişkisi konusunda tezleri var mı hocam?
Evet, yani Ruslarla ilgili de mesela Rus tarihiyle ilgili çok önemli tezleri vardır onun. Rusların biliyorsunuz bir Igor Bölüğü destanı var. Onunla ilgili görüşünü ben kısaca söyleyecek olursam, onun bir çalıntı olduğunu, uydurma olduğunu iddia eder. Ve bununla ilgili de kitabının en geniş bölümünü bu konuya ayırmıştır. Bundan dolayı aynı zamanda onu bir Rus tarihçisi olarak da biliyoruz. Kendisi zaten Rusya'da yetişmiş, orada araştırma akademisinde görev yapmakta olan bir araştırmacı. Türkiye'ye de yer yer gelip gider.
Kazak dediniz değil mi hocam?
Evet, eserleri Türkçemizde de var. O açıdan okuyucularımız Rusça biliyorlarsa Rusça'dan, Türkçe biliyorlarsa Türkçe'den okuyabilirler. Evet.
Hocam Sibirlere ilişkin söyleyecekleriniz vardı, ben kestim.
Sibirlerin işte demircilik açısından Türk kültüründe önemli bir yeri, katkısı olduğunu.
Ve Türk
dünya medeniyetine kesin, de evet. Bizanslıların Avarlardan ve Sibirlilerden öğrendikleri en önemli şey demir sanatı ve onu işlemesiyle ilgili hususlardır diyor kaynaklar. Gerçekten de savaş tekniğinde Sibirliler ve Avarlar Bizans'a bir takım unsurları öğretmişlerdir. İskitler'de olduğu gibi. İskitler neyi öğretmişti? Üzengiyi, atı yönetme sanatını öğretmişlerdi. Bir başka husus parayla ilgili. Yani Avarlar mesela altın para basmışlardır. İsmine de Hono demişlerdir. Yani Hun parası. Hono, Hunların bastığı para birimidir. Hun kelimesinden gelmiştir. Hun lirası diyebiliriz buna. Yani güncel bir kelime lira ama para birimleri
hocam,
de var.
Hocam o müzede, bu müzede şurada burada örnek var mı?
Var. Var. Evet. Yani insan figürü var tabii para üzerinde. Biz Avarlara ait, Hunlara ait para örnekleriyle ilgili bir takım buluntulara sahibiz. Özellikle Avarlara ait para var. Yapılan kazılar açısından baktığımızda Hunlarla ilgili yapılan kazılarda hem Avrupa'da hem de Asya'da para buluntuları söz konusu. Bunlardan en önemlilerinden birisi Almatı'da çıktı. Almatı'nın yakınında biliyorsunuz Esik Kurganı var. Esik Kurganı ve yakınındaki kazılarla yeni eşyalar da ortaya çıktı. Bunlardan birisi bundan 2 yıl önce yapılan kazıda çıkan işte altın heykelcikler ve paralar. Yine altın elbiseli adamdan sonra onunla beraber bulunan o paralar. Altın elbiseli adam sadece altın elbiseli bir kral ya da hükümdar Kaan mezarıydı. Bunlarla beraber çıkan paralar bize Hunların altın kullandığını, para bastığını göstermektedir. Akhunlara isterseniz...
Hocam Akhunlara geçmeden onu olmazsa önümüzdeki programımızda Akhunlardan devam ederiz. Ama şuraya kadar geldiğimiz konuları biraz daha pekiştirmek ve açmak istiyorum ben izninizle.
Evet.
Bir para bastırdığına göre, bir altın para bastırdığına göre evet. Ve bu en son bahsettiğiniz kurganlardan çıkan arkeolojik delillere göre gerçekten bir Bozkır medeniyetinden bahsetmek mümkün galiba hocam.
Yani. Elbette yani Bozkır medeniyeti...
Bu bir medeniyet galiba gerçekten.
Tabii ben o zaman bu konumuza devam edeceksek şu hususu da hemen ekleyerek de gitmek istiyorum. Dinleyicimiz açısından önemli. Bozkır medeniyeti Batılılarda da bizde de bilinen bir gerçektir ki tarihçilerimizin artık ittifak ettiği bir husustur. Yani Bozkır'da hayatın ve medeniyetin, şehir hayatının bir kültürü, geleneği vardır. Ve bu bir medeniyettir, üstün bir medeniyettir. Pek çok yerli, şehirli diye bildiğimiz Orta Doğu'daki medeniyete de üstün gelmiştir ve hükmetmiştir, yönetmiştir. Bunun emarelerinden birisi ekonomidir, paradır. Bir diğeri savaşçılıktır. Ve savaş sanatıdır.
Savaş teknolojisi bir hocam. Bunu da söylediniz.
Bir diğeri ise evet. Bilim ve teknoloji yani ilmi çalışmalardır. İlmi çalışmalar dersek bunun içerisine matematik girer, uzay girer, astronomi girer. Bununla ilgili ne yapıyorlar?
Tababet girer hocam evet.
Tababet girer. Çinliler de artık şunu kabul ediyorlar. Çin'in kuzey bölgesinde bulunan beyaz piramitler diyebildiğimiz Ak piramitler, Ak Huyingnu piramitleridir. Kendi tarihçileri de bunu artık yazmaktadırlar. Ve bu piramitlerin yapılışı, içerisindeki yazılar Hunca'dır ve çözülememiştir. Yani Huyingnu dilidir. Bu halde biz diyebiliriz ki Hunlar bir matematik ve inşaat sanatına sahip olmalıydılar. Aynı zamanda Hunların kullanmış oldukları Kaan'ın yanında bulunan otacılar ya da kamlar, baksılar, bunlar uzay hareketlerini, yani gök cisimlerinin hareketlerini gözleyerek bir nevi müneccimlik yapıyorlardı. Müneccim olabilmek için matematik bilmek lazım her şeyden önce. Hesap ilmini bilmek lazım. Ve gelecekle ilgili tahminlerde
bulunmak lazım. Hocam astronominin temelleri.
Evet. Almanlar da Hunlardan bu anlamda etkilenmişler. Hatta 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları'nda İngiliz ve Alman çatışmasında, yani Fransa ile İngiltere'nin Almanya ile yapmış olduğu savaşlarda Almanlara Fransızlar ve İngilizler bunlar Hun demiştir. Neden? Çünkü Hunlarla ittifak yaptıkları için ve Hunları Tanrı'nın kılıcı olarak adlandırdıkları için Almanlar Avrupa'da kuzey kavimlerinden, barbar kavimlerden olarak görülmüşler. Ve hatta Hunlarla eşitlendiği için de, bir nevi ittifak yaptıkları için, Osmanlı ile ittifak yapmalarından dolayı da son işte 1. Dünya Savaşı'nda Hun kelimesini Almanlar için kullanmışlardır. Çok dikkat çeken bir durum tabii. Nedense yakın dönemde bile böyle bir tabirin kullanılmış olması ve hatta Almanlar için kullanılmış olması medeniyet etkisini de gösteriyor.
Hocam burada yine bir tarih tabii elbette. Birinci Dünya Savaşı esnasında Türk-Alman ittifakının mutlaka ekonomik, siyasi gereklilikleri ve çıkarları vardı ama bununla birlikte tarihin daha derinlerinde de bir ittifaktan bahsediyorsunuz.
Evet, yani bunlar sıradan şeyler değil tabii ki. Evet. Yani Almanya tarih boyunca kısacası Sezar'dan itibaren muhaliftir Avrupa'ya. Yani Hristiyanlık öncesine dayanıyor bu. Sezar Hristiyan değildi. Kendisi çok tanrılı bir dine mensuptu ama medeniyet olarak çok farklıydı Almanlardan. Ve Almanlar tahakküm altına almaya çalışmasına rağmen alamamıştır. Almanlar baskıya alındıkları dönemleri geçici olarak görmüşler. Ve bir süre sonra kendileri fırsat bulduğunda Avrupa'ya isyan etmişlerdir. Nitekim Hristiyanlığa da girişleri böyle olmuştu. Protestan oldular sonunda.
Martin yani, Luther hocam işte. Evet, yine Almanlardan çıktı.
Yani hepsinin eskiye dayalı bir takım siyasi ve kültürel nedenleri var. Yani dini neden de bunlarla birlikte tabii ki. Attila'nın gelişi de Almanlar için bir fırsat idi. Ve bunu desteklemişlerdir. Yani Attila ile bir büyük çatışmaları yoktur yani. Baktığımız zaman Avarlarla kısa bir süre çatışmışlardır Attila Hunlarından sonra. Ama o da uzun süreli değildir. Yani Almanların, Cermenlerin Avrupa'da güney bölgesine tamamen hakim olduktan sonra, Roma'nın hakim olduğu bölgelere, Kutsal Roma Cermen'i kurduktan sonra doğuyla biraz sorunlarının olmaya başladığını görüyoruz. Yani 9. yüzyıldan sonra siyasi bakımdan aykırı düştüklerini görüyoruz. Çünkü bütün Avrupa'ya hükmetmişlerdir.
Hocam son 2 dakikamız çok çarpıcı bilgiler verdiniz. Bir toparlamada bulunalım istiyorum programın sonuna doğru. Şimdi en baştan kimle başladık hocam? İskitlerle.
Yani Hunların
Avrupa'da
özetini
Türkler.
Tekrar ettik. Hunlardan, İskitlerden bahsettik.
Hocam bir İskitler, Avarlar, sonra Batı Hunları.
Evet.
Avrupa'da yine.
Evet.
Ardından Avarlar.
Evet. Avarlardan bahsettik.
Sonra
Sibirlerden bahsettik. Ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar olan sahada bunların üzerine yapılmış olan arkeolojik çalışmalardan, bilimsel çalışmalardan bahsettik. Arkeolojik çalışma sahalarından birkaçını daha belirtmemde yarar var. Budapeşte yakınlarındaki kazılar devam ediyor. Yine Filos şehrindeki, yani bugün itibariyle Adriyatik kıyılarındaki 3 şehirde, Avar şehrinde kazılar var. Bir de Almatı'daki kazı devam ediyor. Esik Kurganı'ndaki kazı devam ediyor.
Yani hocam bu çok kısa bir sürede, çok kısa bir sürede yoğunlaştırılmış biçimde, dediğim gibi bilinmeyen bilgileri aktardınız bizlere ve dinleyicilerimize.
Evet, yeni gelişmeleri de paylaşmaya çalıştım.
Ama hocam biraz daha açmak gerekiyor bu konuları. Dolayısıyla bilmiyorum ne isten ne diyecek bana ama önümüzdeki hafta bu genel bakışınızı biraz daha açmanızı, biraz daha genişletmenizi rica edeceğim ben sizden.
Evet, Akunlar konusu var. Tabii Hunlar konusu önemli bir mesele. Eğitim açısından bahsedemedik fazla. Eğitim ve kültürleri hakkında bilgi vermek lazım. Eğitim gelenekleri çok önemli.
Ve hocam bitiriyoruz ama önümüzdeki hafta ben şu soruyla başlamayı düşünüyorum programımıza. Eğer nasip kısmet olursa. Türk tarihinin bu dönemleri Türk müfredatında, Türk okullarında, üniversitelerinde, liselerinde neden ayrıntılı biçimde ya da ya en azından neden kaba taslak olsun öğretilmiyor? Bu soruyu soracağım haftaya size.
Evet, memnuniyetle cevaplamaya
buradan devam edelim de. Değil mi hocam? Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam haftaya görüşmeyi umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Siz sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Ve bu hafta da bitirdik Türk Tarihinin İzinde programını sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk Tarihinin İzinde.